Ayrım 5 sayfa 41. 3. Bilim metodunun sağladığı anlayış insanın sanat, din ve felsefe yoluyla yorumlama ihtiyacını ortadan kaldırmaz. İnsan duyguları, heyecanları, sezgileri, hayal gücü yokmuş gibi davranamaz. Bilim doğurduğu bilginin bilim metodunun kuralları çerçevesinde kazanılmış özel türde bir bilgi olduğunu kabul etmiştir. İnsanın anlam verme çabalarının bir parçası olan bilimin hayatta önemli bir yeri vardır. Ama hayat bilimin kapsamı içine sığmaz. İnsan belirsizlikler içinde hayatını sürdürmeye, yolunu belirlemeye çalışıyor. Belirsizliklerden bir kısmı bilimsel araştırmalar sonucunda açıklanabilir olgulara dönüştürülüyor. Bir kısmı sanatla yorumlanarak çözümleniyor, başka bir kısmı ahlaki değerler oluşturularak karara bağlanıyor. Belirsizliklerin yine başka bir kısmı vahiy kaynaklı bilgilerle aydınlığa kavuşturuluyor. Bunların hepsi ayrı ayrı açılardan anlam verme çabalarıdır. Din, bilimsel bilginin yerini alamaz. Bilim de ölümden sonra hayat var mıdır sorusuna cevap veremez. Bilimin ve dinin ayrı ayrı mahiyeti ve insan hayatındaki değişik türde belirsizlikleri giderme yolları olduğu göz önünde tutulursa, felsefi planda bilim ve din çatışması diye bir şey olmayacağı anlaşılır. Tarihteki çatışmalar, gerçek bir felsefi bağdaşmazlık sonucunda değil, yanlış anlamalar ve kurumsal uyuşmazlıklar yüzünden ortaya çıkmıştır. 4. Bilimsel bilgi, fiziksel dünyayı bile olduğu gibi gösteremez. Çünkü bilgi, insanın biyolojik yapısına bağımlıdır. İnsan, kendinin de bir parçası olduğu evreni anlamaya çalışıyor. Fakat gerçek şu ki, insan yakın çevresini bile doğrudan algılayamaz. Onun algıları parça parçadır. İnsan parça parça algıları zihninde tutar, o parçalar arasında bir bağlantı kurar ve onları bütünleştirir. Zihninde bütünleştirdiği tablo üzerinde muhakeme yapar. Düşünme yoluyla bir evren tasarımına ulaşmaya çalışır. Fakat insanın evren tasarımı eksik kalmaya ve birçok bakımlardan yanlış olmaya mahkumdur. Duygularının çeşidi ve yapısı gereği evrenin birçok yönleri insanın algı dünyasının ötesinde kalır. Aklın düzenlediği alet ve cihazlar duyuların sınırlılığını ancak bir dereceye kadar aşabilir. Üstelik insan aklının kavrama ve tahayyül etme kabiliyeti de sınırsız değildir. Şu halde insan evrenin tamamında değil, evrenden duygularına yansıyabilen göstergeler arasında yaşıyor. İnsan bilimsel olarak evren tasarımına o göstergeleri dayandırmak zorunda olduğundan bilimin evren tasarımının eksik ve yanlış olmaktan kurtulamayacağı açıktır. İnsan evreni tüm nitelikleriyle ve olduğu gibi alamıyor ve ancak kendi biyolojik süzgecinden geçirebilenleri alıyorsa insanın evrendeki işleyiş süreçlerine ilişkin tasarımlarının sınırlı olması kaçınılmazdır. Öyleyse insanın birçok filozofları uğraştırmış olan mutlak bilgiye erişmesi imkansızdır. İnsan mutlak olanı bilemez, kendi biyolojik yapısına göre bilir. Çünkü insan yalnızca kendi biyolojik yapısından yansıyan görüntülerle temastadır. Bu yüzden insanın formüle ettiği doğa kanunları o görüntülere göredir. Bu kanunların insanın temasa gelemediği nitelikleri de kapsar biçimde doğru olduğu iddia edilemez. İnsanın formüle ettiği kanunların insanın temasa gelebildiği doğa nitelikleri çerçevesinde doğru olduğu kabul edilse bile o kanunların doğadaki bütün nitelikleri çelişkisizce kapsayacağı söylenemez. Yani bize görünen doğa için formüle edilen kanunlar doğanın bütünü bakımından yanlış olabilir. Onun için doğa bu kanunlara göre işliyor demek doğru olmayabilir. Formüle edilen kanunların doğanın şimdiye kadar birikmiş algılanabilir göstergelerine uygun olduğu, onları çelişkisizce açıklayabildiği söylenebilir. Fakat bunun ötesinde bir iddia yapılamaz. Mutlak bilgiye erişmek mümkün olmadığına göre doğanın algılanabilir göstergelerine uyan bilgiyle yetinmek zorundayız. Peki, doğa göstergelerine uyan bilgilerimiz bari kesin midir? İşin ilginç yanı şu ki bu soruya da olumlu cevap verilemez. Doğa göstergelerine uyan bilgilerimiz kesin değildir. Bu hükmün bilim metodolojisi çerçevesindeki gerekçeleri, batılılaşma meselesi ve Mümtaz Turhan adlı eserin Bilim Nedir başlıklı bölümünde açıklanmıştı. Burada kısaca ana fikir ifade edilecektir. Bilim, belli bir konuda, belli bir meseleyle ilgili olarak sınırlı sayıda gözlem örneklemlerine dayanarak mümkün gözlemlerin tümüne ilişkin açıklayıcı genel prensiplere varır. Örneklemin gözlemlerin tümünü temsil edip etmediği şüphelidir. Örneklemin gözlemlerin tümünü temsil etmesi daima bir hata payı iledir. Çünkü gözlemlerde daima değişkenlikler vardır. Böyle olmakla birlikte genel prensiplere ulaşmaya çalışırken değişken değerler sabit ilişkilere dönüştürülür. Bu dönüştürme ihtimaliyet kanunları ile ilgili bir takım istatiksel matematik analizlerine dayanır. Şu halde görüntülere göre formüle edilen prensiplerin o görüntüleri açıklaması bile ancak bir ihtimaliyet derecesiyle de doğrudur. Yarın karşımıza çıkacak başka bir görüntü doğruluğu kabul edilen prensiple bağdaşmayabilir. Böyle çelişkili bir durum ortaya çıkınca bilim o yeni görüntüsüyü de çelişkisizce açıklayacak daha kuşatıcı bir prensip arama yoluna girer. Bundan da anlaşılıyor ki bilimin doğayı yöneten kanunları keşfetmesi söz konusu değildir. Aksine bilim görüntülere uyan prensipler formüle etmeye uğraşıyor. Bilim işte böylece yeni hata kaynaklarını fark ederek ve daha kapsamlı açıklayıcı fikirlere ulaşarak ilerliyor. Bilimin ilerlemesi araştırmaların herhangi bir safhasında kesin bilgiye ulaştığını iddia edemeyişinden kaynaklanır. Bilimin mümkün görüntülerin tümüyle tutarlı, kesinlikle doğru bir açıklayıcı fikre ulaştığını varsayalım. Böyle bir şey olmuş olsa bile bilim öyle olduğunu asla bilemez. Kesinlikle doğru olduğunu varsaydığımız o fikir yeni görüntülerle sürekli desteklense bile daha sonra ortaya çıkacak görüntülerin o fikirle bağdaşır olacağını bilim asla iddia edemez. Bilimsel fikirlerin ayırt edici niteliği gözlemlerle tahkik edilebilir olmak ve sonuna kadar varsayım olarak kalmaktır. Gelecekte ne gibi gözlemlerle karşılaşacağı bilinmediğine göre şu andaki gözlemler karşısında tatmin edici olan bir bilimsel fikri varsayımsal niteliğinden çıkarıp kesinlikle doğru bir fikir kabul etmek o fikri bilimsel olmaktan çıkarır, dogma haline getirirdi. Bu da bilimdeki metotlu şüpheyi ve araştırma ruhunu yok ederdi. Bilim böyle bir tutuma girerse kendi varlık sebebini inkar etmiş olurdu. Gözlenebilir olayları açıklama çabası çerçevesinde kendine özgü ve alternatifi olmayan bir bilgi türü olmaktan çıkardı. Kesin bilgiye ulaşma iddiasında olmayışı bilimin değerini azaltmaz. Tam tersine onun gözlenebilir olguları, gözlem kanıtlarına dayanan fikirlerle açıklama gayesi göz önünde tutulursa bilimin değerinin böyle bir iddiada bulunmayışından kaynaklandığı anlaşılır. Bilim, gözlem ve muhakeme hatalarını keşfederek fikirlerini sürekli düzeltiyor ve böylece durmadan ilerliyor. Hiçbir zaman kendi olmasa bile gittikçe daha tatminkar fikirler ortaya koyuyor. Kesinlik hususunda yersiz beklentileri olanlar, kesin değil diye bilimi terk ettikleri zaman bilimin yerini cehalet ve hurafe alır. Bilim, kesin bilgi getirmiyor fakat olaylara yine de bir düzen getiriyor. Bir ihtimaliyet derecesiyle de olsa bilim belli bir anda daha iyisi bulunmayan doğru bir fikir sunuyor. Sunduğu fikir gözlem kanıtlarına ve tutarlı muhakemeye dayanan her türlü eleştiriye açık tutuyor. Gaye kanıtlara göre fikri düzeltmek ve daha tatminkar bir açıklamaya doğru ilerlemektir. Şurası muhakkak ki bilim başka bir bilgi türünün daha iyi yapabileceği şeyi eksik ve kusurlu yapıyor değildir. Başka hiçbir bilgi türünün yapamayacağı şeyi yapabildiği kadar yapıyor. Tahkik edici gözlem kanıtlarıyla doğruluğu desteklenmiş bilimsel bir açıklama, görüntülerle ilgili rastgele bir fikir olmadığı ve bir hata payı ile de olsa görüntülerin ortaya çıkışına ilişkin kavrayış kazandırdığı için onun pratik sonuçları çıkarılabiliyor. Yani böyle bir fikirden uygulamada yararlanmak mümkün oluyor. Belirli pratik amaçların içerdiği özel şartlar incelenerek bilimsel fikrin sağladığı soyut ve genel prensibin o şartlara uygulanışındaki problemler çözümleniyor ve teknolojiler geliştiriliyor. Demek ki bilim kendi metodolojisiyle kendini sınırlamış olmasına rağmen o sınırlar içinde doğanın bize görünen şekliyle işleyişine ilişkin bilgi veriyor ve pratik amaçları yerine getirmeye yarayacak imkanlar sağlıyor. Bertrand Russell, insanlar bilgi değil, kesinlik arıyorlar demiştir. Bu kısacık cümle ile ortaya konan görüş, açıkça ifade edilmemiş birkaç hüküm içeriyor. Birinci olarak insanlar bilgi değil, kesinlik arıyorlarsa, o halde bilgi ile kastedilen şeyin kesinlik taşımadığı anlaşılıyor. İkinci olarak filozofun kastettiği bilginin insanın kendi duyuları ve kendi aklı ile elde ettiği bilgiler olduğu da yine aynı cümleden anlaşılıyor. Çünkü biz insanlara tebliğ edilmek üzere Allah'ın peygamberlere vahyettiği bilgilerin kesin olduğuna inanıyoruz. İman edenler için vahiy kaynaklı bilgiler, doğruluğuna ilişkin en ufak bir şüphenin olmadığı bilgilerdir. Kısacası yukarıda nakledilen cümlesinde Russell'ın sözünü ettiği bilgi insan kaynaklıdır. Üçüncü olarak Russell'ın görüşü insan kaynaklı bir takım felsefe sistemlerine, doktrinlere, hatta bilimsel teorilere birçok insanların iman edercesine bağlanma eğiliminde olduğunu ima ediyor. Bu son nokta şaşırtıcı bir durum ortaya çıkarıyor. Birçok insanlar iman bilgilerine kayıtsız kaldıkları halde insanın tabiatında olan kesinlik arayışı onları çeşitli tipteki insan kaynaklı bilgilere mutlak hakikat imiş gibi inanmaya sevk ediyor. İnsanın belirsizliğe tahammül edememesi ile insan ruhundaki inanma eğilimi birbirine bağlı niteliklerdir. İnsan elbette ki hakikate inanmak ister. Peki ama hakikat nedir? İnsan hakikati bilebilir mi? Araştırarak, düşünerek hakikati ortaya çıkarabilir mi? Hakikate eriştiğinden emin olabilir mi? İnsan belirsizlikten hoşlanmaz, anlamak, bilmek ister. Ancak insanın duyuları sınırlıdır ve yanıltabilir. İnsan aklının sonsuz güçte olduğunu düşünmek için de hiçbir makul gerekçe yoktur. Duyu organları nasıl belli bir yapıyla sınırlanmışsa, akıl da aynı sebeple sınırlıdır. Duyu organları ve akıl işbirliğiyle kazanılan deneyimler ise hayatın hiçbir safhasında yeterli değildir. Olayların karmaşıklığı ve beklenmedik oluşumları karşısında insan, kaç yaşında olursa olsun deneyimlerinin yetersizliğini hisseder. Yeni kazandığı deneyimle artık iyice akıllandığını düşünür. Ama bir süre sonra ortaya çıkan olayların şaşkınlığı içinde insan yine gafil avlandığını, basiretsizlik ettiğini ve gereği gibi tedbirli olamadığını kabul etmek zorunda kalır. İnsan tek tek olayları kestiremeyecek olsa bile hiç değilse olayların topluca görünümünü yorumlamak, olaylara bir anlam vermek ve anlayamamanın sıkıntısından kurtulmak ister. Mitolojiler, insan kurgusu, dinler, felsefeler, doktrinler, ideolojiler insanın anlama ve yorumlama ihtiyacına cevap vermiştir. İnsanın yeryüzündeki varlığının başlangıcından bugüne kadar insan kaynaklı çeşitli inanç sistemleri değişik insan topluluklarına hakim olmuştur. İnsanlar şu ya da bu inanç sistemine bağlanarak belirsizlikten kurtulmuştur. Bağlandığı inanç sisteminin doğurduğu bir ahlak nizamıyla da toplum düzeni kurmuştur. Fakat bazen insan kaynaklı bir inanç sistemine bağlanmanın bedeli çok ağır olmuştur. Birinci olarak sınırlı ve yanılgılar içeren bir görüş, mutlak hakikat gibi kabul edilince olaylar çarpıtılarak yorumlanmıştır. Eleştirici düşünme olmadığı için insanın deneyimlerinden yararlanması ve görüşün düzeltmesi engellenmiştir. İkinci olarak sınırlı ve yanılgılı bir görüşün mutlak hakikat kabul edilerek siyasete hakim kılındığı toplumlarda insanlar düşünme ve hareket etme özgürlüğünü kaybetmiştir. Fertlerin ruhunu ve toplumun yapısını kıskacına alan totaliter rejimler insan kaynaklı çarpık bir inanç sistemiyle insan hayatını cendere içine sokmuştur. Oysa insanın kendi gözlemlerine ve aklına dayanarak ulaşacağı bütün bilgiler kesinlikten uzaktır. Onun içindir ki insanın deneyimleri arttıkça ve insan aklı yanılgılardan kurtulma yollarını öğrendikçe insan kaynaklı bilgiler, görüşler, hükümler, kanaatler düzeltilir, değiştirilir. Gündelik hayatta, sanatta, edebiyatta, felsefede, bilimde insanın edindiği bilgiler hep böyle değişmeye uğrar. İnsan kendini ve dış dünyayı yoklaya, tarta anlamaya çalışıyor. Aklın yanılgıları bitmez, deneyimler tükenmez. Bu yüzden insan bilgilerinin hakikate ne kadar yakın olduğunu kestirmek imkansızdır. Hakikate yakınlık derecesini belirlemek için bilginin hakikat ile mukayese edilmesi gerekir. Hakikat ise bilinmiyor. Onun için kesinlik ancak iman ile erişilen bir niteliktir. Fakat bu niteliği mahiyeti gereği çelişkisizce taşıyabilen yegane bilgi türü vahiy kaynaklı bilgilerdir. İnsanın belirsizlikten hoşlanmaması onun kaçınılmaz biçimde inanmaya götürür. Bu bakımdan insanın meselesi inanmak ile inanmamak arasında değildir. Hakka inanmak ile batıla inanmak arasındadır. Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorum, ben ancak gözümün gördüğüne inanırım diyen bir insan, inançtan uzaklaşmış ve inanma ile ilgisi olmayan salt dünya bilgisine bağlanmış olmuyor. Böyle bir insan gözlem bilgileriyle bilinemeyecek olan Allah ve ahiret hayatı ile ilgili bir inanç ortaya koymuş oluyor. Hiçbir kimse gözlem yoluyla Allah'ın ve ahiret hayatının yokluğunu kanıtlayan bir bilgi elde etmiş olamaz. O halde Allah'ın ve ahiret hayatının varlığına inanmadığını söyleyen bir kimse, Allah'ın ve ahiret hayatının yokluğuna inanıyor demektir. Gözlem yoluyla bilgi elde edilmesi mümkün olmayan şeyler hakkında bilim hiçbir beyanda bulunmayacağına göre bu kimsenin Allah'ın ve ahiret hayatının yokluğu hakkındaki inancı bilim dışı bir inançtır. Allah'a inanmak ya da inanmamak bilimin görev alanı dışında ferdin kendi aklıyla fakat iman niteliğinde yaptığı bir seçimdir. Gözlem kanıtının olmadığı bir alanda yapılan seçim Allah'a inanmamak tarzında da olsa iman niteliğinde bir seçimdir ki buna negatif iman diyebiliriz. Birçok kimse dini inancı reddederken bu nitelikte bir seçim yaptığının bilincinde değildir. Onlar boş inanç yerine aklı, ilerlemeyi, modernliği seçtiklerini sanıyor. İnsan kendi aklıyla ulaştığı iman ya da negatif iman ile bu dünya huzuru ya da huzursuzluğu, ahirette ise cennet ya da cehennem hayatını seçmiş oluyor. Elbette ki bu görüş iman eden bir kimsenin telakkisidir. İman etmeyenin başka türlü düşünmesi tabidir. Ancak iman kaynaklı bir hükümle karara bağlanabilecek meselede öyle bir gereklilik yokmuş gibi davranmak objektiflik değildir. Çünkü bu nitelikteki bir meselede kendini imandan kaynaklanan görüşü kabul etme durumuna getiremeyen bir kimse zımmen ve ister istemez negatif imandan kaynaklanan görüşü kabul ediyor demektir. Agnostisizme yani bilinemezcilik felsefesine bağlanmanın dikkatle düşünülürse bir üçüncü kategoriye girmek olmadığı açıktır. İman ölçütüne göre agnostik bir kimse iman etmiyor demektir. İman etmemek ise inkar etmek demektir. Çünkü imanın dışında her yol inkara yani negatif imana götürür. Akıl çok büyük bir nimettir. Ama Allah'ın hidayeti akıldan da büyük bir nimettir. Zira Allah'ın hidayeti olmadıkça akıl iman yolunu bulamıyor. İnanmak için mucize isteyenler evrenin bir mucize olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in evrene ve insanın evren içindeki konumuna ışık tutan en büyük mucize olduğunu kavrayamıyor. Bilim, her biri Allah'ın ayeti ve her biri bir mucize olan evren olaylarını gözlüyor ve neyin neye bağlı olarak ortaya çıktığını göstermek suretiyle açıklamalar yapıyor. Fakat unutmamak gerekir ki bilim en sonunda bir tasvirden ibarettir. Bilim, gözlediği olaylarla tutarlı, onları doğuran bir sistemi, bir mekanizmayı, bir prensibi tasarımlar ve tasvir eder. Yani bilimin açıklamaları demek olan teoriler, var olduğu farz edilen bir sistemin tasvirinden ibarettir. Bilim, varsayılan sistemi tasvir eder. Fakat sistemin kendi bilimin bütün açıklamalarından sonra bir mucize olarak kalır. Bilim, sistemi tasvir ediyor, nasıl olup da böyle bir sistemin kurulduğu bilim için bir muamma olarak kalacaktır. Bu sözlerle bilimin değerini küçültmüş olmuyorum. Allah'ın yüceliğini dile getiriyorum. Evreni ve onun sistemine rapt edilmiş olan insanı yaratan Allah, o sistemi nasıl kurduğunu hakkıyla bilir ve bir noktada artık bilmek ile gücü yetmek ve yaratmak aynı şey olabilir. Bilim, görüntülerin birbiriyle bağlantılarını tespit ediyor, o görüntülerin özelliklerine uygun olarak tasarladığı sistemi tasvir ediyor. Ama sistemin mümkün olmasındaki hikmeti ve kuruluşundaki kudreti anlayamıyor. Bilim metotlarıyla o hikmetin ve kudretin mahiyetini meydana çıkarmak ve anlamak imkansızdır. Bu hususta her şeyi hakkıyla bilen ve her şeye kadir olan Allah'a iman etmekten ve Allah'ın bildirdiği ve insanın anlayabileceği kadarıyla yetinmekten başka insanın yapabileceği bir şey yoktur. Evren, insan aklına göre bir mucizedir. Fakat her şeye kadir olan Allah için ol demekle oluveren bir eserdir. İşte onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de Allah evren olaylarını gözlemeyi, düşünmeyi ve iman etmeyi öğütlüyor. Gözlerken ve düşünürken görüntülerle ilgili olarak çıkarılacak bilgiler de insanın dünya nimetlerinden daha iyi istifade etmesine ve zararlardan daha iyi korunmasına yardımcı olacaktır. İşte bilim dediğimiz metodoloji o bilgileri sistematik olarak çıkarmanın yolunu gösteren bir kılavuzdur. Bu bakımdan iman edenin bilimle uğraşması, bilimle uğraşanın iman etmesi kadar tabidir. İman ve bilim arasında bir zıtlık görenler, bilimi de dini de hakkıyla anlayamamış olanlardır.